Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Leyl Suresinin 12 ila 21. ayetlerini dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العلي.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz bize ait olan yol göstermektir. Gerçekten sonda, ilkte, ahiret ve dünya bizimdir. Artık sizi alevleri kabardıkça kabaran bir ateşle uyardım. Ona ancak en bedbaht olandan başkası yollanmaz ki o yalanlamış ve yüz çevirmişti. Korkup sakınansa ondan uzak tutulacaktır ki o malını vererek temizlenip arınır. Onun yanında hiç kimsenin karşılığı verilecek bir nimeti, borcu, minneti yoktur. Ancak Yüce Rabbinin rızasını aramak için verir. Muhakkak kendisi de ileride razı olacaktır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden, ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi Yüce Allah, Hamd Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tarhan Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 16 İsvan 1402 Hicri Kameri 22 Şaban 1445 ve Miladi Takvimle 6 Mart 2024 Çarşamba. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızdan sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla din alemi Sayın Şeyh Salih Bey ile 3 ayların fazileti etrafında yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Türkiye gündemi ve Gençlik Eferi isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İran Deniz Kuvvetleri'ne yeni silahlar teslim edildi. İran, Amerikan petrolüne el koydu. Komutan Kani, Gazze yeniden inşa edilecek ancak İsrail'in prestiji asla, dedi. İran, Ermenistan Savunma Bakanı Tahran'da bir araya geldi. Gaz ihraç eden ülkeler forumu Tahran'da düzenlenecek. Ve işgalciler son 24 saat içinde 9 katliam gerçekleştirerek 86 kişiyi daha şehit ettiler. Şimdi haberler.
İran ordusu deniz kuvvetlerine bir dizi savunma sanayi ürünü teslim edildi. İran ordusu deniz kuvvetlerine bugün Bender Abbas'ta düzenlenen törenle yeni savunma sanayi ürünleri teslim edildi. Teslim törenlerinde İran Ordu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi de katıldı. Deniz Kuvvetleri İran uzmanlar tarafından bakımı yapılan korvet, bot, mayın, tarama helikopteri ve askeri hovercraft yeniden teslim edildi. Donanmaya torpido ve 76 ve 30 mm kalibreli deniz topu mermileri, Tarık sınıf denizaltı, dalgıç tespit sonarı ve çeşitli radar sistemleri, seyir füzesiyle donatılan Alborz Muhrib gemisi ve orta menzilli hava savunma sistemiyle donatılan Sahand Muhrib gemisi eklendi.
İran devrim muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kani bugün Rehberlik Uzmanlar Meclisi'nde bir konuşma yaptı. Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kani, Rehberlik Uzmanlar Meclisi'nde yaptığı konuşmada Gazze'nin yıkımlarının yeniden inşa edileceğini, ancak İsrail rejiminin kaybettiği prestijinin asla düzelmeyeceğine temasla işgal rejiminin medya aracılığıyla başarılarını büyüttüğünü vurguladı. İran İslam Cumhuriyeti kurucusu rahmetli İmam Hümeyni'nin her daim mazlum Filistinlileri savunmaya vurgu yaptığına dikkat çeken Komutan Kani, kendi dini kültürlerinde mazlumu savunmanın özel yeri olduğunu söyledi. İmam Hümeyni'nin ihlası ve ardından İslam İnkılabı rehberinin büyük gayretiyle direniş çekirdeklerinin aşamalı olarak büyüdüğünü ve bugün bir zamanla taşla kendini savunan Filistinli gençlerin El-Aksa tufanı operasyonunda görüldüğü gibi Hamas güçleri başta olmak üzere direniş cephesinin iman ve silahlarıyla taarruz konumuna geçerek İsrail ordusuna karşı kahramanca temel şekilde meydan okuduğunu belirtti. Komutan Kani sözlerinin devamında işgal rejiminin medya aracıyla kendi başarılarını büyüttüğünü işaretle, oysa bu savaşın sadece bir tane büyük galibiyeti olduğunu, o da çoğu çocuk ve kadın olmak üzere yaklaşık 40 bin insanın hayatını kaybetmesine rağmen Filistinli gençlerin kendi onur ve topraklarını koruyup gösterdikleri direniş ile İsrail'i rezil etmiş olduklarından ibaret olduğunu söyledi. Kudüs Gücü Komutanı sözlerinin başka bir bölümünde Gazze'nin yıkımlarının mutlaka yeniden inşa edileceğini, ancak işgal rejiminin prestijini asla onarılamayacağını, Gazze Savaşı'nın kimsenin direniş cephesine göz ardı edemeyeceğini kanıtladığını belirtti.
Emir Abdullahyan, Azerbaycan ile Büyükelçi göndermesi hususunda anlaştık ifadesine kullandı. Ayrıntılı haberi ediniyorsunuz.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Azerbaycan Cumhuriyeti ile yakın gelecekte Tahran'a büyükelçi göndermesi hususunda anlaştık dedi. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, muhabirler arasında yaptığı konuşmada İslam İşbirliği Teşkilatı çerçevesinde gerçekleştirdiği görüşmeler ile ilgili olarak açıklamada bulundu. İran'ın önerisiyle İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri ve aralarında Suudi Arabistan, Türkiye ve Ürdün'ün de bulunduğu bazı İslam ülkelerinin bakanlarının koordinasyonunda gelişmelerin ciddi bir şekilde takip edilmesi amacıyla İslam ülkeleri arasında olağanüstü bir toplantının yapılmasına tanık olduk. Gazze'de soykırımı durdurmaya çalışıyoruz. İnsani ablukayı kaldırmak, Gazze ve Batı Şeria'da yaşayanların zorunlu göçünü durdurmak istiyoruz dedi. Emir Abdullah'ın şunları da sözlerine ekledi. Bu toplantıda ülkelerin tutumları dile getirildi. Filistin'e güçlü destek veren İslam ülkelerinin tutumlarında ciddi bir anlaşmazlık ya da görüş farklılığı yok. Ama zirvede sözlerimde Filistin'in desteklenmesi için neye ihtiyacı olduğunu ve İslam ülkelerinin buna dikkat etmesi gerektiğini dikkat çektim. Siyasi açıklamalarla medyadaki açıklamalar ile yetinilmemesi gerektiğini, etkili ve verimli adımlar atılması gerektiğini söyledim. Emir Abdullah'ın şunları da açıkladı. İslam ülkelerinin Dışişleri Bakanlarından hızlı, şeffaf ve net talebimiz işgalci ve gayrimeşru İsrail rejimi ile diplomatik ilişkilerin bir an önce kesilmesi, İsrail'e mal gönderilmesinin durdurulması ve her türlü mal alımının durdurulmasıydı. Dışişleri Bakanı sözlerini şöyle devam ettirdi. İsrail rejiminin hedef olarak belirlediği tehlikeli eylem temelde işgal altındaki topraklarda ve Filistin'in toprak bütünlüğünde Filistin tarihini ve kimliğini silmektir. Umuyoruz ki İslam dünyasının ihtiyacını göz önünde bulundurarak tutum sergilemekten ziyade etkili ve verimli tedbirlere şahit olalım ve Amerika ile İsrail'in ortak suçunu durduralım. Emir Abdullah'ın şunu da vurguladı. Amerikalılar bugün insani yardımdan bahsediyor. Bu eylem tamamen ikiyüzlülüktür. Bu savaşa ve soykırıma karışan herkes hesap vermeli. Emir Abdullah'ın Cidde'deki ikili görüşmelerine ilişkin de şunları söyledi. Bazı dışişleri bakanlarıyla görüşme fırsatını değerlendirdik. İlk görüşmem Suudi Dışişleri Bakanı ile oldu. Ekonomik ve ticari ilişkilerin son durumu, Hac umresinin yapılması ve engellerin kaldırılması konularına dikkat çektik. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri devam ediyor. İran, Umman Denizi'nde durdurulan Advantage Suite adlı tanker gemisindeki Amerikan petrolüne el koydu. İran, Umman Denizi'nde durdurulan Advantage Suite adlı tanker gemisindeki Amerikan petrolüne Tahran Uluslararası İlişkiler Hukuk Mahkemesi'nin kararı ile el koydu. Bu petrol sevkiyatının değerinin 50 milyon dolardan fazla olduğu tahmin ediliyor. İran 27 Nisan 2023'te Umman Körfezi'nden giden bir tankere mahkeme kararıyla el konulduğunu belirtmişti. Geminin Bloomberg'e göre kuvvette yüklenen rafine ürünlerin kısmı yükünü taşıyan Chevron'a kiralama kapsamında çalışan bir Suezmax tankeri Advantage Suite olduğu belirlendi. Geminin bir sonraki rotasının Meksika Körfezi'nde Houston limanı olduğu belirtilmişti.
İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Aşçıyani, Ermeni mevkidaşı Suren Papikyan ile bugün bir araya geldi. Savunma Bakanı Aşçıyani, Ermeni mevkidaşı Suren Papikyan ile Tahran'da görüşerek iki ülke arasındaki savunma işbirliği ve bölgesel konuları ele aldılar.
İran Petrol Bakanı Cevad Oğuz, 8. gaz ihraç eden ülkeler forumunun Kasım ayında İran'da düzenleneceğini duyurdu. İran Petrol Bakanı Cevad Oğuz, Bakanlar Kurulu toplantısı sırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Cezayir'in ev sahipliğinde düzenlenen 7. gaz ihraç eden ülkeler forumunu değerlendirdi. 7. gaz ihraç eden ülkeler forumunda dünya gazının %70'ini sağlayan üye ülkelerin rezervleri ve üretimlerine dair bir rapor sunulduğunu açıkladı. OC gaz üreten ve ihraç eden ülkeler arasında İran'ın petrol ve gaz endüstrisi, yanıcı gazların toplanması ve işletilmesi alanında ilk sırada yer aldı dedi. Petrol Bakanı OC ayrıca 8. gaz ihraç eden ülkeler forumunun Kasım ayında İran'da düzenleneceğini de duyurdu.
İran İletişim Bakanı İsa Zarepur, geçtiğimiz hafta başarılı olarak yörüngeye yerleşen Pars 1 uydusunun İranlı yerli yapım ve karmaşık uydusu olduğunu belirtti. İran İletişim Bakanı Zarepur, Bakanlığa Kurulu'nun bugünkü toplantısı sırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, geçtiğimiz hafta Rusya'nın Soyuz roketiyle fırlatılan Pars 1 uydusunun tamamen yerli imkanlarla üretildiğini bildirdi. Pars 1 uydusunun İran'ın yerli yapım en karmaşık uydusu olduğunu belirten Zarepur, uydudan iyi sinyaller aldık. Önümüzdeki iki ay içerisinde bu uydudan ilk görüntüleri almamızı umuyoruz dedi.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'nın bugün yayınladığı günlük raporda işgal güçlerinin bölgede sürdürmekte oldukları soykırım saldırılarında son 24 saatte 9 katliam gerçekleştirdikleri bu katliamlarda toplamda 86 kişinin şehit edildi. 113 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında ayrıca 7 Ekim 2023 tarihinde başlatılan soykırım saldırılarında şimdiye dek şehit edilenlerin toplam sayısının 30.717, yaralananların sayısının 72.156 olduğu, ancak bu sayının enkaz altında olanları ve işgal güçleri tarafından öldürülüp cesetleri yollara savrulanları kapsamadığı ifade edildi. Açıklamada enkaz altında ve yollarda da binlerce kişinin bulunduğu, işgal güçlerinden saldırıları ve engellemeleri yüzünden sağlık ekiplerinden ve sivil savunma elemanlarından onlara ulaşmakta büyük zorlukla yaşadıkları belirtildi. İşgal güçlerinden 152 gündür sürdürmekte oldukları soykırım saldırılarında şimdiye dek şehit edilenlerin, yaralananların ve kaybolanların toplam sayısının 115.000'i geçtiği belirtiliyor. Bunların %70'ini de kadınlar ve çocuklar oluşturuyor. İşgal güçlerinin çok sayıda evi yıkmış olması sebebiyle 2 milyon civarında insan birer toplama kampına dönüşen sığınma merkezlerinde hayatını sürdürmeye çalışıyor.
Lübnan Hizbullah güçleri bugün Filistin milletinin direnişini desteklemek ve işgal rejiminin Lübnan'ın güneyine saldırılarına karşılık vermek için El Matlah bölgesinde işgal ordusuna ait bir askeri üssü intihar ihası ile hedef aldı. Hizbullah yaptığı açıklamada söz konusu intihar ihasının hassas biçimde belirlenen hedefe isabet ettiğini vurguladı. Hizbullah'ın Lübnan parlamentosundaki üyelerinden Alif Fayyad yaptığı açıklamada Hizbullah'ın düşman İsrail karşı gücünün sadece 5'ini devreye soktuğunu belirtti.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Dr. Eşref El-Kudra, Gazze şeridinde yiyecek ve içecek yetersizliğinden dolayı hayatlarını kaybedenlerin sayısının 18'e çıktığını duyurdu. El-Kudra bugün yaptığı basın açıklamasında şifa hastanesinde 15 kişinin yiyecek ve içecek yetersizliği sebebiyle hayatlarını kaybetmesiyle birlikte sayının 18'e çıktığını belirtti. El-Kudre özellikle kuzey bölgede açlık felaketinin gittikçe yayıldığını hatırlatırken, bu felaketin bilhassa çocukların, hamile kadınların ve müzmin hastaların hayatlarını tehdit ettiğine dikkat çekti. El-Kudra açlık felaketinin bölgede binlerce insanın hayatını tehlikeye soktuğunu ve acilen bölgeye gıda yardımı sokulmaması ve sadrelerin durdurulmaması halinde açlık sebebiyle ölümlerin gittikçe artacağını vurguladı.
İslami Direniş Hareketi Hamas, aracılar vasıtasıyla Filistin halkının taleplerini yerine getirebilecek ve onun yararına olacak bir anlaşma gerçekleştirebilmek için görüşmeleri sürdürdüklerini dile getirdi. Hamas bugün yaptığı açıklamada Filistin halkına yönelik saldırganlıkların tamamen durmasını sağlayacak, özellikle de kalıcı bir ateşkes gerçekleşmesi ve Gazze şeridinde sürgüne maruz kalan toplulukların dönmelerine imkan verecek, işgalcilerin de tamamen çekilmelerini sağlayacak bir anlaşmaya varılması konusunda kendilerinden istenen kararlılığı gösterdiklerini, ancak Siyonist işgal rejiminin böyle bir anlaşmayı yanaşmaktan kaçındığını vurguladı. Hamas'ın ileri gelenlerinden Usama Hamdan dün düzenlediği basın toplantısında bir yandan Filistin halkına yönelik saldırılar ve aç bırakma politikası devam ederken ateşkes görüşmelerinin ucu görülmeyen bir yolun açılmasına ve işgalci saldırganların masum sivillere yönelik cinayetlerinin üstüne örtü olmasına fırsat verilmeyeceğine dikkat çekmişti.
İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, İsrail'in Gazze'ye yönelik elektrik ve su vermesi gerektiğini belirterek bu kürsüden İsrail'in işgalci güç olduğunu bir kez daha söylemeliyim, sorumluluklar var diye konuştu. Lordlar Kamerası üyesi Cameron, İngiltere Parlamentosu'nun üst kanadında ülkesinin dış politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Göreve gelişinin üzerinden 113 gün geçtiğini söyleyen Cameron, 7 Ekim 2023'ten sonra İsrail'le dayanışma gösterdiklerini, ancak Gazze'ye daha fazla yardımın gelişine sağlanması ve sürdürülebilir bir ateşkes için çalışmayı da sürdürdüklerini kaydetti. Cameron, Gazze'de uzun süredir kıtlık ve salgın uyarısı yaptıklarını hatırlatırken, Gazze'de korkunç bir acıyla karşı karşıyayız dedi. Uyarılara rağmen açlıktan ve önlenebilir hastalıklardan kaynaklı ölümlerin yaşandığını belirten Cameron, durumun çok kötü ve biz hala daha fazla yardımın girişini sağlamak için çalışıyoruz. İsrail'den gerçekleştirmesini istediğimiz bir dizi isteğimiz oldu. Ancak şunu söylemeliyim ki Şubat'ta Gazze'ye giren yardımlar Ocak'ta girenlerin yaklaşık yarısı kadar ifadelerine kullandı. Bakan Cameron bugün İngiltere'yi ziyaret eden İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz ile görüşeceğini de belirtti.
Siyonist işgal rejimi Filistinleri yurtlarından çıkarmak için insanlık tarihinin benzerlerine nadiren şahit olduğu en vahşi ve korkunç yöntemlerle soykırım savaşını sürdürüyor. Saldırgan rejim bir yandan Filistinleri yurtlarından çıkarmak için insanlık tarihinin benzerlerine nadiren şahit olduğu en vahşi ve korkunç yöntemlerle soykırım savaşını sürdürürken, diğer yandan da Filistinlerden zorla gasp edilen araziler üzerine kurulu Yahudi yerleşim merkezlerine yeni konutlar inşa ediyor. İşgal yönetimi bugün Male Adumim, Efrat ve Kedar Yahudi yerleşim merkezlerine 3500 adet yeni konut inşa edilmesine izin verdi. Siyonistlere ait Kanal 13 isimli televizyon kanalına yayınladığı habere göre, işgal rejimine bağlı Yapı ve Planlama Yüksek Konseyi, Filistin'in işgal altındaki Batı Şeria bölgesinde bulunan Yahudi yerleşim merkezlerine 3500 adet yeni konut inşa edilmesine izin verdi. Haberde söz konusu konutların Kudüs'ün doğusundaki Male Adumim ve Kedar ile Kudüs'ün güneyindeki Efrat Yahudi yerleşim merkezlerine inşa edileceği belirtildi.
Bugün medya kaynakları Suriye'nin doğusunda terör unsurlarının düzenlediği silahlı saldırıda 36 Suriye vatandaşının öldürüldüğünü bildirdi. Sana Haber Ajansı Deir Ez-Zor'un Vadiya Kabaj bölgesinde mantar toplayan vatandaşların silahlı unsurlar tarafından hedef alındığını bildirdi. El Meyadin'e göre bu silahlı saldırıda 36 Suriye vatandaşı hayatını kaybetti. Ayrıca bu silahlı saldırıda 35'ten fazla kişi yaralanırken 11 kişinin akıbeti ise bilinmiyor. IŞİD ve diğer terörist gruplar Suriye ve Irak'ta 4 yıl süren kapsamlı terör operasyonlarının ve bu iki ülkenin büyük bir bölümünü işgal etmesinin ardından 2017 yılında yenildi, ancak hala Irak ve Suriye'deki çekirdekleri ve kalıntıları sivillere karşı zaman zaman saldırı düzenlemekte.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Amerikan nükleer silahlarının Kuzey Avrupa'ya yerleştirmesi halinde Rusya ile NATO arasında doğrudan askeri çatışma senaryosunda hedef olacağını bildirdi. Kremlin ise Amerika'ya hedef alarak Rusya, Amerikan uçaklarını yok edecek dedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Amerikan nükleer silahlarının Kuzey Avrupa'ya yerleştirmesi halinde Rusya ile NATO arasında doğrudan askeri çatışma senaryosunda hedef olacağını bildirdi. Zaharova, Suçi kentinde Dünya Gençlik Festivali çerçevesinde düzenlediği haftalık basın toplantısında Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'un ülkesinin nükleer caydırıcılığa sahip olmasının önemli olduğu şeklindeki açıklamalarını değerlendirdi. Amerikan nükleer silahlarının Kuzey Avrupa'ya yerleştirmesi halinde bu silahları alan ülkelerin güvenliğini güçlendirmeyeceğini belirten Zaharova, eğer Amerikan nükleer silahları Kuzey Avrupa'da ortaya çıkarırsa bu silahları alan ülkelerin güvenliğini sadece zayıflatmakla kalmayacak, aynı zamanda açıkça zarar görecektir ifadelerini kullandı. Bu silahların getireceği sonuçları anlamanın çok açık olduğuna dikkat çeken Zaharova, bu tür nesneler doğrudan bir tehdit kaynağı oluşturacaktır. Ve doğal olarak ülkemiz ile NATO arasında doğrudan askeri çatışma senaryosunun belirlediği meşru hedefler listesine dahil olması da kaçınılmaz olacaktır. Amerika'nın ve uydularının güçlü bir şekilde istediği şeyinde tam olarak bu olduğunu anlıyoruz diye konuştu.
Odessa kentinde bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin konvoyu yakınlarında patlama meydana geldi. Zelenski ile görüşmek üzere Odessa'da bulunan Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in konvoyu patlama noktasına 150 metre uzaklıktaydı. Ukrayna'nın Odessa kenti Rus ordusunun saldırılarının hedefi oldu. Kente bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin heyetinin yakınlarında bir patlama yaşandı. Zelenski ile görüşmek için Odessa'ya giden Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in konvoyu patlama noktasına 150 metre uzaklıktaydı. Her iki ekipte de ölen ya da yaralanan olmadı. Saldırı ilişkin resmi bir açıklama da yapılmadı.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki yorumumuz, Birleşmiş Milletler'in işgal rejiminin Gazze'deki yardım konvoylarını kasten bombalama eylemini eleştirmesi etrafında. Birleşmiş Milletler'in gıda hakkı raportörü yaptığı açıklamada İsrail ordusunun Gazze'deki insani yardım konvoylarının rotasını bilmesine rağmen kasıtlı olarak bombaladığını duyurdu. Birleşmiş Milletler'in gıda hakkı özel raportörü Michael Fakhri'ye göre bu rejim Gazze'deki yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını istemiyor. Bunu yaparak Filistinlilere karşı açık ve kasıtlı bir kıtlık yaratıyor. Yetkili ayrıca İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı kararlarını göz ardı etmesi ve Gazze'de savaş suçu işlemesi nedeniyle yaptırım uygulanmasını talep etti. Bu, Birleşmiş Milletler yetkilisinin İsrail'in Gazze'deki suç davranışlarına, özellikle de yardım konvoylarına yönelik kasıtlı saldırılarına yönelik eleştirisi ve açık uyarısı, Gazze Savaşı'nın 6. ayının arifesinde mazlum Gazze halkının içinde bulunduğu vahim durumu bir kez daha hatırlatıyor. En önemli destekçisi Amerika'nın yeşil ışığını alan İsrail, bu savaş sırasında Tel Aviv'e kapsamlı siyasi, ekonomik, askeri ve silah yardımı yaptı ve son birkaç ayda İsrail, Gazze'de yaşayanlara karşı açıkça soykırım gerçekleştirdi. Gazze'ye yönelik günlük kuşatma ve ağır saldırıların yanı sıra onlara yönelik hava, kara ve deniz saldırıları düzenleyen işgal rejimi Gazze halkının en temel insan haklarına dahi saygı göstermemektedir. Bu insanlık dışı yaklaşımın bir yönü de Gazze halkının kasıtlı olarak aç bırakılmasıdır. Bundan önce Gazze nüfusunun en az 1/4'ü aç ve kıtlığın eşiğindeyken şimdi bu durum daha da kötüleşti ve çok sayıda çocuk açlıktan öldü.
Bu bağlamda yoksullukla mücadele eden uluslararası bir yardım kuruluşu olan Oxfam, İsrail ordusunun saldırılarına atıfta bulunarak yardım konvoylarının hedef alınmasının İsrail ordusunun sürekli bir davranışı olduğunu ve bunun Gazze'deki gıda güvenliği krizini de ağırlaştırdığını belirtti. Bir Oxfam sözcüsüne göre Gazze'deki durum vahim ve zaman daralırken kıtlık tehlikesini engellemek için ateşkes gerekiyor. Gazze şeridindeki feci duruma değinen yalnızca Siyonist rejim bombalamalarının yoğunlaştırılması ve bu bölgenin de mazlum halklarının öldürülmesi de dahil olmak üzere Gazze halkına daha fazla baskı uygulamakta ısrar etmiyor. Aynı zamanda Tel Aviv'in bariz eleştirilerine rağmen Amerika'da ısrarla askeri ve silah sarmaya devam ediyor. Amerikan Başkanı Joe Biden, Gazze'ye yönelik ikili politikasını sürdürürken İsrail'in Gazze Savaşı'nda daha fazla zamana ihtiyacı var dedi. Beyaz Saray'ın üst düzey yetkililerinden John Kirby ile basın toplantısında şunları duyurdu. İsrail'in kendisini savunabilmesi ve rehineler konusunda anlaşmaya varabilmesini sağlamak için İsrail ile çalışmaya devam edeceğiz. Bu arada anketler Amerikalıların %52'sinin hükümetlerinin İsrail'e silah göndermeyi durdurmasını istediğini gösteriyor. CEPR tarafından gerçekleştirilen bu anket Amerikalıların çoğunluğunun Biden'in İsrail'e silah göndermeyi derhal durdurmasını istediğini gösteriyor. Biden yönetiminin Gazze Savaşı'na yaklaşımına yönelik eleştiriler Amerikalı siyasetçiler arasında da artarken Washington'un Tel Aviv ile işbirliğine yönelik eleştiriler bu ülkenin senatörleri tarafından gelmekte. Demokrat senatör Elizabeth Warren, Biden'in Tel Aviv'e yönelik politikasını eleştirirken şöyle diyor. Biden'in kongredeki müttefikleri olarak Benjamin Netanyahu'nun davranışının Washington'un çıkarına olmadığını ona bildirmeye çalışıyoruz. Elbette Siyonist rejim Amerika'nın siyasi ve askeri yardım ve silahların devam edeceğinden emin olduğu sürece yalnızca Gazze Savaşı'na yaklaşımını değil, aynı zamanda açlığın bir silah olarak kullanılması dahil olmak üzere işlediği suçların ciddiyetini de değiştirmeyecek ve insani yardımların Gazze halkına ulaşmasını engellemek amacıyla silahlanma, soykırım ve mazlum Gazze halkına yönelik katliamlar ile yardım konvoylarına yönelik kasıtlı saldırılar devam edecek. Savaş suçlarının açık ve net örnekleri olan eylemler ve failleri, Uluslararası Ceza Mahkemesi dahil olmak üzere yetkili uluslararası makamlar tarafından yargılanmalıdır. Ayrıca Güney Afrika'nın 1948 Cenevre Soykırım Sözleşmesi'nin bu rejim tarafından ihlal edilmesi nedeniyle Siyonist rejime karşı Uluslararası Adalet Divanı'na yaptığı şikayet ve bu dilekçenin bu mahkeme tarafından kabul edilmesi dikkate alındığında bu uluslararası hukuk durumunun bu konudaki kararı mümkün olan en kısa sürede alınması temenni ediliyor.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Siyonist rejimin Gazze'ye karşı 5 ay süren savaşının sonuçlarına bir bakış etrafında. Gazze şeridine karşı 5 aydır süren benzeri görülmemiş savaşın iç, bölgesel ve küresel düzeyde çeşitli sonuçları oldu. Siyonist rejimin Gazze şeridine yönelik savaşının 5. ayı sona erdi. Bu savaş 15 Mayıs'lı gününden bu yana 6. ayına girdi. Şu ana kadar bu savaşın 3 düzeyde sonuçları oldu. Yerel, bölgesel ve küresel. Gazze için ülke içinde savaş soykırımla sonuçlandı. Filistin Sağlık Bakanlığı açıklamasında bu dönemde 30.534 kişi şehit oldu, yaralı sayısı 71.920'ye ulaştı ifadelerini kullandı. Gazze'nin altyapısı tamamen yok edildi. Gazze'de açlık hüküm sürüyordu. Bu insani sonuçlara rağmen Gazze halkının Siyonist rejimin suçlarına karşı direnişi azalmadı. Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Muhammed el-Hindi konuyla ilgili şunları söyledi. Siyonist rejim direnişi kırmayı başaramadı. Esirlerini Gazze'den geri getiremedi. Üzerinden 5 ay geçmesine rağmen Siyonist rejim Gazze Savaşı'nda ilan ettiği hedeflere ulaşamadı. Bu rejim savaşta değil ama bir katliam operasyonu başlattı. İşgal altındaki toprakların iç düzeyinde Benjamin Netanyahu kabinesiyle Siyonist rejim savaş kabinesi içindeki kafa karışıklığı, anlaşmazlık ve gerginlikler kamuoyuna yansıdı. İşgal altındaki bölgelerde gösteriler arttı. Protestocular Netanyahu kabinesinin dağıtılmasını talep etti. Ayrıca Siyonist rejimin başta işsizlik olmak üzere ekonomik sorunları da arttı. İşgal altındaki topraklardan ters yönde göç arttı. Siyonist rejimin Siyonist mahkumları serbest bırakmadaki başarısızlığı dikkate alındığında bu rejimin istihbarat başarısızlığı Aksa tufanından bu yana daha da arttı.
Bölgesel düzeyde Gazze Savaşı Filistin meselesinin Arap ülkelerinin gözünde marjinalleştiğini kanıtladı. Siyonist rejimin Gazze'deki soykırımına rağmen Arap ülkeleri Gazze halkına karşı işlenen suçların durdurması için bu rejime ciddi bir baskı uyguramadı. İslam İşbirliği Teşkilatı toplantı yapmak dışında herhangi bir girişimde bulunmadı. Bu arada Suudi Arabistan'ın son dönemde 8 yıldır asimetrik bir savaş yaşadığı Yemen, işgal altındaki topraklara giden gemilere saldırılar düzenleyerek bu gemilerin işgal altındaki Filistin'e doğru ilerlemesini engelledi. Bu eylem Siyonist rejimin ekonomik sorunlarını ağırlaştırdı ve aynı zamanda Amerika'nın insan hakları iddialarını da sorguladı. Çünkü Amerika, Siyonist rejimin soykırımını desteklemek amacıyla Yemen'e yönelik saldırılar gerçekleştirdi. Lübnan Hizbullah'ı da Kuzey Cephesi'ne yönelik saldırılarla Siyonist rejimin odak noktasının bir kısmını Kuzey Cephesi'ne kaydırmaya çalıştı. Ancak küresel olarak Gazze Savaşı'nın büyük kaybedenleri oldu. Amerika ve 3 Avrupalı güç İngiltere, Almanya ve Fransa, Siyonist rejimin soykırımını resmen destekledikleri için asıl kaybedenler oldular. Amerika, Gazze'deki savaşı durdurmak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde önerilen tüm kararları veto etti ve Siyonist rejimin yaptığının meşru savunma olduğunu da resmen iddia etti. Savaşı durduramayan Birleşmiş Milletler de bu savaşın en büyük kaybedeni oldu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin en önemli görevi dünya barışını yaratmak, sürdürmek ve genişletmektir. Ancak veto yetkisi bu konseyin Gazze'deki savaşı durdurma konusunda hiçbir şey başaramamasına da neden olmuştur. Bu koşullarda savaş artık net bir sona erme ihtimali olmadan 6. ayına girmiş bulunuyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hikmet ışığında.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz değerli dinleyiciler. Dün akşamki yayınımızda din alimi Sayın Şeyh Salih hocamızla 3 aydarın faziletiyle ilgili, özellikle içinde bulunduğumuz Şaban ayının günlerinin maneviyatı ve değerler hakkında sizler bilgilendirmeye çalıştık. Mübarek Ramazan ayına sayılı günler kala biz bugün sohbetimizde yine bu günlerin faziletiyle ilgili sizleri bilgilendirmeye çalışacağız. Sayın Şeyh Salih hocamızla sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim.
Ramazan ayı öyle bir aydır ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki nevmukum fihi tesbih. Yani sizin nevmukum fihi ibadet. Bəli, sizin bu uykunuz mesela ki uyuyorsunuz, bu uyumak, bu yatmak öyle bir ki ibadettir. Yani insan yatıyor ha, istirahat ediyor, hiçbir şey yapmıyor. İbadet o falan, Kur'an okumak falan yoktur. Yani okumuyor. Kur'an okumuyor, namaz kılmıyor mesela, yatıyor. Elbette bu şart vardır ha. Bu şartı budur ki insan hakikaten o vacip şeylerini yerine getirsin. Vacip amelleri yerine getirdiği zaman hatta onun uykusu da ona ibadettir. Onun enfası, nefesleri tesbihdir. Bir nefes veriyor, bir nefes alıyor. Öyle bir ki birisinde subhanallah diyor, birisinde elhamdülillah diyor. Birisinde mesela la ilahe illallah diyor, birisi Allahu Ekber diyor. Ne kadar insan nefes veriyor, alıyor. Evet, o kadar bu tesbih o. Arzideyim ki zikir falan hesap olur. Kıyamet gününde insan o zikirleri, o tesbihleri, o tehlilleri hepsi o defteri amalinde görür. Hatta bazen öyle olur ki bir adamın defteri amali onun eline veriyorlar kıyamet gününde. Bak şu o kadar zikirler vardır, tesbih vardır, tehlil vardır, tekbir vardır, elhamdülillah vardır. Allah Allah diyor, ben bu defteri amal benimki değil. Yanlış vermişler bana. Ama melekler diyorlar yok, yanlış verilmemiş. Diyor ben bu kadar tesbih, o tekbir falan söylememişim yani. Yapmamışım. Diyorlar evet, ama sen mesela bir dünya işi yapıyordun, o tesbih, o tekbir, o tehlil hesap olurdu. Sana yazırdılar senin defterinde. Ya mesela yatıyordun, o yatmak, o uyumak senin için evet tesbih, o tekbir, o tehlildir. Bu senin defterindir. Öyleyse evet Müslümanlar hepsi bilsinler ki bu oruç, yani bu Mah-ı Mübarek Ramazan bütün aylardan daha üstündür. Ve Allah-u Teala buyurur ki bu benim sıframdır. Bu sıfra yemek sıfrası. Allah-u Teala buyurur bu benim sıframdır. Peygamber buyurur Allah'ın sıfrasıdır. Gelin Allah'ın sıfrasının üzerine. Ama Allah'ın sıfrasının üzerine evet siz gerek o amalları yaparsanız sonradan o paydaşları size verecekler. Sonradan o sevapları size verecekler. Ve kıyamet gününde insan o kadar sevaplara ihtiyacı vardır. Hatta onlar iki sevapları vardır. Hatta günahları da yoktur. Yine de sevaplara ihtiyacı. Ne kadar olsa yine de ihtiyacı vardır. Nasıl ki dünyada bir insan eğer dünya perest olsa, yani dünyaya aşık olsa, çünkü dünyanın aşkı çok kötü bir şeydir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, böyle insan eğer yani dünyaya muhabbeti olsa, her kötülüğü yapabilir. Hubbu dünya ra'su kulli hatiye. Dünyanın aşkı, dünyanın muhabbeti bütün kötülüklerin başıdır. Bu dünyanın aşkı, bu dünyaya aşık olan kimse ne kadar dünyayı verseler yine de istiyor. Yani duymuyor. Yine de diyor getirin, ben istiyorum. Aynı öyle kıyamet gününde sevap için ne kadar insanlara sevap verseler o insanlar her sevabı istiyorlar ve evet her zaman sevap onlara veriyorlar. Böyle hoşhal olurlar. O zaman niye mesela onlar için hatta günahları yoktur, sevapları vardır. Onlar da daha çok sevap istiyorlar. Şimdi dereceler için. Cennet dereceleri vardır. Tabii o insan için çok çok sevapları olsa tabii dereceleri de daha üstündür. Bila teşbih ve la temsil aynı bu dünyanın bu dünya şebahati vardır. Bir adam çok çok zengindir. Bakıyorsun mesela ne kadar kasrı kusurları, sarayları falan. Kıyamet gününde de aynı. Buna şebahatidir yani. Bir adam eğer ki ibadet yönünü harf edeyim ki iyilik yönünden çok zengin olsa cennet dereceleri onun için Allah-u Teala o kadar dereceler veriyor ki evet hesapsızdır yani. Öyleyse evet bütün Müslümanlar hepimiz ki çünkü bu Mahi Mübarek Ramazan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki benim ümmetimin ayıdır. Ümmetimin ayı. Yani ümmetin ne kadar ellerinden gelseler gerek bu ayda kendilerine çalışsınlar ve sevap elde etsinler. Ta kıyamet gününde o derecelere yetişsinler inşallah. Ben yine de tebrik diyorum bütün Müslümanlara ve Allah'tan istiyorum ki bize en büyük tevfiki inayet etsin ki biz hepimiz inşallah bu Mahi Mübarek Ramazan'ın amallarını yerine getirelim ve onun kadrini bilelim ve onun hakkını da verelim. Mahi Mübarek Ramazan'ın hakkı odur ki ne kadar ibadetler adam edebilir, yapabilir Mahi Mübarek Ramazan'da o ibadetleri yerine getirsin ta ki hakkı Mahi Mübarek Ramazan'ı eda etsin inşallah. Allah'tan istiyorum ki bütün Müslümanların amellerini inşallah bu Mahi Mübarek Ramazan'da ve hakkı Mahi Mübarek Ramazan Allah'tan istiyorum ki bütün Müslümanların amellerini kabul etsin inşallah. Ve çok da Kur'an okumak lazımdır bu Mahi Mübarek Ramazan'da. Çünkü buyurur ki Mahi Mübarek Ramazan yani Ramazan ayı Rabi'ul Kur'an. Rabi'ul Kur'an, Rabi yani ilkbahar mesela. Bu ilkbaharda çok güzel kokular geliyor. Bu yeşillik vardır falan. Bu bahar öyledir. Evet. Tabii insanın hoşuna gidiyor mesela bu ilkbahar. O yeşilliklere, o güzel kokulara, çiçeklerin kokuları falan. Bu bahar çok güzel bir şeydir. Güzel bir vakıttır. Buyurur ki bu Ramazan ayı Kur'an'ın baharıdır. Kur'an'ın ilk baharıdır. Öyleyse Kur'an'ın ilk baharında biz de o Kur'an'ın hakkını eda edelim. O Kur'an'ın hakkını edelim inşallah. Ve ta ki kıyamet gününde inşallah Kur'an da bize şefaatçi olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Çok teşekkür ederiz hocam bizim programımıza katıldığınız için. Size hayırlı Ramazanlar diliyoruz şimdiden.
Allah'a emanet olun.
Değerli dinleyiciler, bu sohbetimizde 3 ayların faziletiyle ilgili din alimi Sayın Şehzade hocamızın görüşlerinin ikinci ve son bölümünü dinlediniz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi tekrardan hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Ebrar gazetesi Tel Aviv'de bazı askeri yetkililerin topluca istifa ettiklerini, Amerika'da halk çoğunluğunun ne Biden ve ne de Trump'ın başkan olma yetkinliği olmadığını düşündüğünü, Amerika ön seçimlerinde Donald Trump'ın Nikki Haley'e karşı ilk yenilgisini aldığını belirtirken, Keyhan gazetesi Amerika'nın İran seçimlerine katılım oranına müdahaleci girişimde bulunduğunu aktardığı haberde şunları okuyoruz.
İran halkının İslami Şura Meclisi 12. dönem ve Rehberlik Bilgeler Hubrekan Meclisi 6. dönem seçimlerine katılım oranına tepki olarak Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü bu katılım oranının şaşırtıcı olmadığını öne sürdü. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İran halkının seçimlere %41'in üzerinde bir katılım olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz sorusuna, Washington'un İran halkının İslami Şura Meclisi ve Uzmanlar Meclisi seçimlerine katılımı konusunda henüz bir değerlendirmesinin olmadığını belirterek, İranlı yetkililerin seçimlere katılma ilişkin sağladığı istatistiklerin genel olarak güvenilir olmadığını iddia etti. Geçen haftaki iddiaları yenileyen Miller, bu seçimin özgür ve adil olmadığına inanıyoruz. Pek çok İranlı seçmen de bu değerlendirmeye sahip. İran'da pek çok kişinin buna katılmamaya karar vermesi şaşırtıcı değil ifadelerini kullandı.
Tahran Radyosu.
Şehvan gazetesi OPEC Plus'ın petrol fiyatını artırdığını, BRICS üyeleri arasında SWIFT ve FATF benzeri bir sistemin konusunun gündemde olduğunu, İslam İnkılabı rehberinin merhum Ayetullah İmam-ı Kaşani'nin cenaze namazını kıldığını, Anayasa Koruma Konseyi Sekreterinin meclise gidenlerin halka boş olduklarını belirttiğini duyuruyor. Cumhur İslami Gazetesi İran'da fidan dikme günü nedeniyle İslam İnkılabı liderinin Filistin direnişini almak için bir zeytin fidanı diktiğini belirtiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İslam İnkılabı rehberi Doğal Kaynaklar Haftası ve aynı zamanda Ulusal Ağaç Dikme Günü nedeniyle 3 fidan dikti. Dikilen fidanlardan biri Filistin halkının direnişini temsil eden zeytin fidanı idi. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'nin yaptığı konuşmada İran'da düzenlenen seçimlere değinerek gayet önemli bir mesele olan seçimler konusuna değinmeyi gerekli görüyorum. İran milletini oy sandıkları başında yoğun bir katılım gösterdikleri için takdir ederim dedi. İslam İnkılabı rehberi konuşmasını şöyle sürdürdü. İran milleti seçimlerde sergilediği yoğun katılımıyla sosyal ve medeni bir görevini yerine getirmenin yanı sıra cihad etmiş oldu. İran milleti, İslami İran ve İran İslam Cumhuriyeti düşmanları yaklaşık bir yıldır dünyanın dört bir yanından halkı seçimlere katılmaktan vazgeçirmeye çalıştı. Ancak halkımız düşmanın propagandalarına karşı büyük bir adım atıp hamaset tablosu oluşturdu. Bu bir cihattı. İslam İnkılabı rehberi konuşmasının devamında İran'ın Sistan ve Beluçistan eyaletinde meydana gelen sel hakkında selzedelere yapılan yardımların artarak sürdürülmesi gerektiğine vurgu yaptı. Ayetullah Hamene'ye İslam dininin insan ile doğa arasındaki ilişkiye önem verdiğini ve doğanın korunması gerektiğini hatırlatarak Filistin'in mazlum ve aynı zamanda direnişçi halkıyla birliğimizi bildirmek adına bugün dikilen fidanlardan biri zeytin ağacı fidanıydı. Bu sembolik eylem aslında Filistin halkını selamladığımız, ağaç dikerken dahi her zaman onları düşündüğümüz anlamına gelmektedir ifadelerine yer verdi.
Cevan gazetesi Katar'da düzenlenen fuarda İran'ın savunma sanayi ürünlerinin sergilendiğini, Cumhurbaşkanı reisinin İran güvenliğinin yabancı ülkelere bağlı olmadığını söylediğini, Siyonist rejim tehdidinin 33 günlük savaşın ileri bir versiyonu olduğunu belirtiyor. Cami Cam gazetesi ise Türkiye'de Mossad üyesi 7 kişinin tutuklandığını belirtti haberinde şunlara yer veriyor.
Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Müdürlüğü düzenledikleri ortak operasyonla Mossad'a ait bilgiyi sattıkları şüphesiyle 7 kişiyi gözaltına aldı. Aynı şekilde geçen ay Türk emniyet yetkilileri Mossad'a bağlı satmakla suçlanan 7 kişiyi tutuklamış ve bu casus örgütünün Türkiye'deki paralı askerler aracılığıyla belirli hedefler hakkında bilgi elde etmeye çalıştığını açıklamış. Bunun neticesinde bu istihbarat örgütüyle ilişkisi olduğundan şüphelenilen 33 kişiyi tutuklamıştı. Konuyla ilgili olarak Türkiye medyası geçtiğimiz günlerde Türkiye'de tutuklanan casuslarla ilgili bir haberde casusların Filistin denli ailelerin her bir fotoğrafı ve haklarında edindikleri her bilgi için 100 dolar karşılığında Mossad'a sattıklarını yazdı. Netanyahu'nun Hamas üyelerine her nerede olursa olsun Mossad tarafından operasyon yapılacağını bildirmesi üzerine Türkiye Cumhurbaşkanı Mossad'ın Türkiye'de yasa dışı herhangi bir eyleme kalkışma konusunda Siyonist rejimi ciddi manada uyarmıştı.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsü'de Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Parsü'de yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsü'de kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye gündemi.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Türkiye'nin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Sohbetimize geçen hafta Türkiye'de yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıkları ile başlıyoruz.
Türk yetkililerden Gazze'de ateşkes çağrısı.
Amerika'dan Türkiye'ye F-16 teklif mektubu.
Türkiye'nin kadın istatistiklerinin açıklanması.
Bugünkü sohbetimizin ana başlıklarını oluşturuyor. Şimdi detaylar.
Geçen hafta MHP lideri Bahçeli yaptığı açıklamada mübarek Ramazan ayı öncesi Gazze'de ateşkes sağlanması gerektiğinin altını çizdi. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün yaptığı açıklamada benzeri bir çağrıda bulunurken Gazze'de ateşkes sağlanması gerektiğini belirtmişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabını yaptığı açıklamada mübarek Ramazan ayında İsrail ile Filistin arasında ara çözüm değil, kalıcı ve kesin çözüm vasatı oluşturulmalıdır. İlk sahurla birlikte hukuki, siyasi, insani, vicdani ve İslami ölçüler kapsamında muhkem barış projesi tezahür ve tedarik etmeli, Türkiye bu konuda öncü rol oynamalı dedi.
Bahçeli sözlerinin devamında Gazze'ye havadan yapılan cılız yardımları eleştirerek şu ifadeleri kullandı. Gazze'li mazlumlara havadan yapılan ve göstermelik olmasından başka bir işe yaramayan yardımların yerine Ramazan ayı münasebetiyle temel insani ihtiyaçların temini hususunda elbette seferberlik ruhuyla harekete geçilmeli. Petrol zengini ülkeler manevi sorumlulukların vecibesiyle inisiyatif üstlenmelidir. Ramazan ayının bereketiyle Filistin halkının gözyaşları silinmelidir. Mescid-i Aksa'nın hüzün ve ıstırap devri kapanmalıdır.
Öte yandan Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan yaptığı açıklamada Gazze'de Ramazan öncesi ateşkes çağrısında bulundu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belek Turizm Bölgesi'ndeki Nest Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'nun kapanışında yaptığı konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de açlığın ve hastalığın kol gezdiğini, insani yardımların ulaştırması için neler yapılabileceğinin, hangi tedbirlerin gündeme getirilebileceğinin ifade edildiğini belirten Fidan şunları söyledi.
Bazı bakan arkadaşlarımla yaptığım görüşmelerde artık uluslararası toplumun yerleşik ifade edilen şu andaki uygulamaları bir kenara bırakıp Gazze konusunda tek taraflı adım atılması gerektiğine inanan arkadaşlarımız var. Bizler de artık bu görüşleri destekliyoruz. Çünkü yani birilerinin iznini bekleyerek Gazze'ye yardım ulaştırmak artık 2 milyondan fazla insanın yavaş ve sessiz ölümüne ortak olmak manasına geliyor. Fidan, Ramazan ayından önce ateşkese ulaşılması için çok ciddi bir arzu ve çaba var. Açlığın kol gezdiği Gazze'ye insani yardımların ulaşması elzemdir, dedi. Şimdi siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerifi'nin görüşlerini birlikte dinleyelim.
Türkiye halkı Müslüman olarak geçmişte indiki Got ve Filistin torpakları, Osmanlı torpaklarının bir hissesi olduğu için Türklerin orada daha çok ilgileri oldukları, gelgitleri oldukları, daha çok malumatları oldukları, tarihi bağlılık olduğu için hem indiki bölgede olan Arap olmayan halkların içinde hamdan çok daha Türkler bu meseleye hassaslık göstermelidirler. Ve bunu da gösterirler, yani Türk halkı, Müslüman halkı olarak orada Müslüman halkın böyle bir vahşicesine katılan olmaklarına sakit kalamazlar ve kalmırlar da, yani muhtelif şekilde bunu bildirirler. Radyoda, televizyonda, konuşuklarda, gazetelerde, kişilerde, İctimai şəbəkələrde, sosial şəbəkələrde. Hər halda bu xalqın biz etirazına kesəsə danışıqlarımızda da toxunmuşduq və o təhsil ilə, yəni onu alqışlamışdıq. Belə də olmalıdır. Amma bu Küsəyüşü Ankara'da daha bunu bu Türkiyə xalqının Ankara'da yaşayan müsəlmanların bu məsələyə olan ilgiləri daha göstərdiyi bu büyük yürüyüşler, büyük insan kütlesinin çıkıp etirazlarını bildirmek, Türkiye halkının bu meselede olan münasibetini daha açık aydın gösterdi. Ve bu da tersine ve takdire layık bir hareket idi. Elbette başka halklar da böyledi. Yani Türkiye halkı 4, Malezya'dan, Andonezya'dan, Şərq Asiya'da minler kilometre tarafıydı. Bu hareketler var ta başka Müslüman ülkelerde ve hatta gayrimüslüman ülkelerde, yani Müslüman ülkelerin misal buranda Türkiye halkı, Yemen halkıyla ne yaptı? Yemen halkının özürlükçileri, özde olan Şiyeler, Husilerin çıkmakları, Ahl-i Sünnet Türkiye'nin Ahl-i Sünnet Gazak halkının himayetlerinden niye gelecekçi olsun? Dedim ki, ben bu fakat Müslümançılık ya Ahl-i Sünnet ya mezhepçilik meselesi değil. Çünkü insanlık meselesidir. İnsanlık meselesidir. İmam Hüseyin Aleyhisselam Kerbela'da o zaman ki onu şehit edildiler ve hem zaman imamın haremlerine, çadırlarına sarı oradan yürüyürdü Yezid'in askerleri. Oradan bir çağırdı, dedi, dininiz de olmasa, hiç olmasa sizin bir şerefiniz olsun, vicdanınız olsun, insanlığınız olsun. Şimdi burada bir vicdan meselesi, şeref, insaniyet meselesidir. Ona göre de görülür ki dünyada hatta çok dine bağlı olmayan insanlarda, İslam'a hatta yok. Mesela İslam'a, Müslüman diyorlar, Hristiyanlardan da var, belki hatta böyle dine inanmayan insanlarda vicdanı bakımdan fitreti dinlerine bağlı oldukları için Gazze'de olan bu cinayete itiraz edirler ve biz Amerika'da, Avrupa'da ve Asya'da, hatta Avustralya'da biz insanların seyirişlerine şahit oluyoruz ki bu cinayete itiraz edirler. Onların itirazı hem İsrail'e, İsrail, Amerika'da etiraz edenler, İsrail'e etiraz edemeyler. Onlar ya sahiplere etiraz edemeyler. Amerika devletinin sahiplerden himayesine de etiraz edirler. Avrupa'da olanlar da yine etiraz edirler. Etirazda olan sloganların bir çoğu qatillərdən himayəni kəsin sloganıdır. Qatilləri dəstəkləməyin sloganıdır.
Sayın Rahmetullah Şerefi görüşlerini bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz.
Tahran Radyosu.
Geçen hafta Türkiye Milli Savunma Bakanlığı 40 yeni F-16 Block 70 tedariki ve mevcut 79 F-16'nın modernize edilmesi için Amerika tarafından gönderilen taslak, teklif ve kabul mektuplarının bakanlığa ulaştığını, ilgili birimlerin inceleme ve değerlendirmeleri başladığını açıkladı. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı son bir haftada Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarda 25 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Açıklamada 1 Ocak 2014'ten bugüne kadar 193'ü Irak'ın, 290'ı Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere etkisiz hale getirilen terörist sayısının 483'e ulaştığı belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 101 kişinin yakalandığını açıkladı. Bu kişilerden 4'ünün terör örgütü mensubu olduğu belirtilirken 2384 kişinin hududu geçmeden engellendiği ifade edildi. 01 Ocak'tan bu yana yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışanların sayısı 1448'e yükselirken hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 30.015 olarak kaydedildi.
Konu ilişkin bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada daha önce de açıklandığı üzere her iki taraf incelemelerini tamamlamaya müteakip bir araya gelecektir. Bu görüşmede ortak inceleme ve değerlendirmeler yapılacaktır. Sonrasında da anlaşma nihayileştirilerek ve takvim işlemeye de başlayacaktır. Fiyatlandırma liste ve ürünler üzerinden yapılacaktır. Nihai anlaşma safhasına gelindiğinde bu anlaşmanın toplam maliyeti ortaya çıkacaktır. Üretim ve modernizasyon faaliyetlerinin Türkiye'de yapılmasına yönelik teklifimiz Amerika makamlarına iletilmiştir denildi.
Geçen hafta Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK, istatistiklerle kadın 2023 çalışmasının sonuçlarını açıkladı. Buna göre ülke nüfusunun %49,9'unu kadınlar, %50,1'ini erkekler oluşturdu. Türkiye'nin kadın nüfusu 42.638.306 kişi, erkek nüfusu 42.734.071 kişi oldu.
Kadınlar ile erkekler arasındaki bu oransal denge kadınların daha uzun yaşaması nedeniyle 60 ve daha yukarı yaş grubundan itibaren kadınların lehine değişti. Kadın nüfusunun oranı 60 ila 74 yaş grubunda %52,1 iken 90 ve üzeri yaş grubunda %70,2 olarak belirlendi. Ulusal Eğitim İstatistikleri veri tabanı soruşturana göre en az bir eğitim düzeyini tamamlayan 25 ve daha yukarı yaştaki nüfusun toplam nüfus içindeki oranının 2008-2022 yıllarında arttığı görüldü. En az bir eğitim düzeyini tamamlayan 25 ve daha yukarı yaştaki bireylerin toplam nüfus içindeki oranı 2008'de %71,1 iken 2022'de %91,3'e çıktı. Bu oran cinsiyete göre incelendiğinde 2008'de en az bir eğitim düzeyini tamamlayan 25 ve daha yukarı yaştaki kadınların oranı %67,5, erkeklerin oranı %82,8 iken 2022'de kadınlarda %86,7, erkeklerde %96,1 oldu.
Ya Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Programımız ile ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinize posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz.
Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gençlik Gevheri.
Değerli dinleyiciler, Gençlik Gevheri isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü programımızı hep birlikte dinliyorsunuz.
Gençler, tarih boyunca toplumların siyasi, iktisadi, sosyal ve kültürel alanlarında büyük gelişmelere ve değişimlere ve ilerlemelere vesile olmuştur. Gerçekte gençlerin tüm alanlarda ifa ettiği rol belirleyici ve yapıcı olmuştur. Bugünkü sohbetimizde gençlerin siyasi arenalardaki varlığını gözden geçirmek istiyoruz.
Kuşkusuz her ülkede genç kuşak, o ülkenin siyasi geleceğinde ve yönetiminde önemli hazineler sayılır. Günümüzde çeşitli ülkelerde gençler, kuşaklar siyasi eğitim almak ve siyaset yapan partilerle tanışmakla yaşadıkları ülkenin siyasi geleceğine katılabilir. Seçimlere katılmak, öğrenci derneklerini kurmak veya üye olmak, siyasi konuların üzerinde milli düzeyde oturumlar düzenlemek ve öğrenci dergileri çıkarmak, genç kuşağın siyasi meselelere katılımına katkı sağlayacak bazı faaliyetlerdir.
Gerçekte genç kuşağın önemli özelliklerinden biri toplumun siyasi konularına ve güncel meselelerine yönelik eğilimleridir. Nitekim uzmanlar da gençleri siyasi varlıklar şeklinde tanımlıyor. Bunun sebebi belki de genç insanın sosyal olmak veya daha doğrusu bir grubu ait olmak istemesi ve o grubun üyeliğini benimseme hissidir. Öte yandan genç insanların tavırları ve davranışları da siyasi insanlara benzer. Zira genç insan özgürlük ve bağımsızlık ruhu ile kendini kanunlara muhtaç hisseder ve çeşitli konularda görüş beyan etmeyi ve oy hakkına sahip olmayı arzu eder. Genç insan hedeflerini geliştirmek için güce muhtaçtır. Genç insan düşmanla mücadele cephesinde de savaş ehlidir, aynı zamanda barışı düşünür. Gençler sosyal ve siyasi arenalarda çok hassastır. İstişare, danışma, protesto eylemlerine katılma, nizamı destekleme ve benzeri durumlar genç kuşağın sosyal ve siyasi işlere katılmalarının simgeleridir. Tabii ki hükümetin destekleriyle mümkündür. Gerçekte genç insan toplumdan onun siyasi ve sosyal faaliyetlere katılmasına zemin hazırlamasını bekler. Nitekim gençlerin toplumun sosyal ve siyasi meselelerine katılımı ilerlemeye vesile olur. Çünkü genç kuşak her ülkenin nüfusunun önemli bir bölümünü oluşturur. Bu yüzden gençlerin türlü sosyal ve siyasi arenalara katılımı çok etkili olabilir. Thank you.
İslam dini sadece insanların bireysel ve ahlaki konularıyla ilgilenmez ve genel yapısında siyaset açıkça göze çarpar. Müslüman insan yaşadığı toplumun siyaset ve hükümet meselelerine karşı duyarsız değildir ve Kur'an-ı Kerim ve rivayetlerde Müslüman insanı bireysel yaşamından soyutlanarak geniş çapta sosyal faaliyetlere katılmasını tavsiye eden ahkam ve öğretiler yer alır. Bu yüzden bağımsızlığına ve özgürlüğüne kavuşan birçok ülkede direnişin ekseninde kararlı ve cesur gençleri görmekteyiz.
Gerçekte gençlik duyguları ile coşan genç kuşak iyi bir şekilde yönlendirildiği ve doğru siyasi bakışa kavuşturulduğu zaman ülkenin siyasi kaderini ve yapısını belirlemekte temel rolü ifade eder. Nitekim Medine'de ilk İslam hükümetlerinin temelleri gençlerin desteğiyle atıldı. İslam peygamberi Beyset'in ilk günlerinden itibaren gençlerin siyasi işlere katılım zeminini hazırladı. Bu yüzden İslam'ın ilk günlerinde Hicaz Yarımadası'nda gençler Peygamber Efendimiz'in davetine en çok lebbeyk diyen kesim oldu. Allah'a ve peygamberine iman etti. Gençler Kureyş liderleri ve ebeveynlerin şiddetli muhalefetine rağmen İslam dinini benimsedi ve programlarını canı gönülden uygulamaya başladı. Allah Resulü'nün evlatlığı Zeyd bin Haris, o Hazret'e iman eden ve İslam dinini yaşamının programı olarak benimseyen gençlerden biriydi.
İslam peygamberinin döneminde ibadi ve siyasi boyutu olan ve çok etkili sayılan dini programlardan biri, namazın cemaat şeklinde kırılmasıydı. Bu çalışma cahiliye döneminde eşine rastlanmayan bir konuydu. Nitekim Resulullah Efendimiz iman edenlerle namaza durduğunda bu işi çok acayip görünüyordu ve en çok da gençler o hazretin kıldırdığı cemaat namazına katılıyordu. Nitekim uzak yörelerden Mekke'ye gelen insanlar Müslümanların cemaat namazını görünce şiddetle etkileniyordu. Allah Resulü siyasi, ibadi, askeri ve diğer tüm alanlarda gençlerin katılımına zemin hazırladı ve gençleri dini ve sosyal etkinliklere katılmaya teşvik etti. İslam peygamberi ayrıca talim ve terbiye ve kültürel faaliyetlerde gençlere fırsat tanıyor ve onların katılım doğrultusunda özgüven duygularını geliştiriyordu. Habeşistanlı genç Bilal, Resulullah Efendimiz'in destekleriyle kimliğini ve kişiliğini kazandı ve Hazretin yanında yer aldı ve Resulullah'ın müezzini oldu.
Tahran Radyosu.
Günümüzde de gençlerin çeşitli sosyal ve İslami etkinliklere aktif bir şekilde katılmaları ve toplumun çeşitli meselelerine ortak olmaları beklenen bir durumdur. Rahmetli İmam Hümeyni gençlerin sosyal ve siyasi işlere katılmaları konusunda şöyle buyurmuştur. Müslümanların ümit kaynağı olan siz İslam'ın değerli gençlerinin görevi milletleri uyandırmak ve sömürücülerin şom ve yıkıcı planlarını ifşa etmektir. İslam'ı tanıma uğruna daha çok çaba harcayın. Kur'an-ı Kerim'in kutsal tealimini öğrenin ve uygulayın. Büyük bir ihlasla İslam'ı başka milletlere tanıtmak ve yaygınlaştırmak ve İslam'ın büyük ülkelerini gerçekleştirmek için çalışın. İslami hükümeti uygulamak ve meselelerini irdelemek için daha çok çaba harcayın. Dindar olun ve kendinizi donatın, birlik olun ve saflarınızı sıklaştırın, mümkün mertebe hemfikir olun ve fedakar insanlar yaratın. İslam ve Müslümanlara karşı gelen zalim sistemin planlarını ifşa etmeden gafil kalmayın, acı çeken Müslüman kardeşlerinizin sesini tüm dünyaya duyurun ve onların dert ortağı olun.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin gençlere yönelik özel ilgisi ve iktisadi hamasetin yanında siyasi hamasete vurgu yapması, başta genç kuşak olmak üzere halkın ülkenin siyasi arenasına katılımının önemini yansıtıyor. Gençler ülkenin geleceğinin yönetiminde önemli rol ifa ettiğinden, gençleri siyasi açıdan yetiştirmek ve siyaset arenalarına katılmalarına zemin hazırlamanın önemi iki kat artıyor. Bu konu dünyanın diğer ülkelerinde büyük önem arz ediyor ve çeşitli ülkelerde gençlerin yetiştirilmesi ve siyasi sürece katılmalarının sağlanması için çeşitli programlar hazırlanır.
İngiltere'de eğitim ve öğretim yetkilileri yaklaşık 50 yıldır Public School adı altında okulların temelini attı. Gerçi bu okullar bir nevi umumi okullar olarak mana ediliyor. Fakat söz konusu okullar daha çok sosyal ve siyasi temelli okullardır. Bu okullarda öğrencilere sabahtan öğlene kadar normal dersleri okutuluyor. Öğleden sonra ise öğrencilere seçilen gazeteleri, dergileri ve bültenleri okumaları için süre tanınıyor. Bu okullarda öğrenciler iki gruba ayrılıyor. Bir grup öğrenci, işçi partisi ve bir başka grupta muhafazakar partisi gibi hareket ediyor. Ve bir eğitmen de tartışmaları gözetliyor ve göreceli hiçbir grubun tarafını tutmuyor. Sadece programı yönlendirerek oturumları sakin tutmaya çalışıyor. Gerçekte İngilizler böylece gelecekte İngiltere parlamentosunda yer alacak insanların şimdiden bir parlamenterin tüm özelliklerine sahip olmasına yardımcı oluyorlar.
Ancak dünyanın birçok ülkesinde insanlar siyasi sürece katılmıyor. Yani ya pasif ve duyarsız hareket ediyor ve politikayı politikacılara havale ediyor ya da siyaseti yasak bir alan gibi algılıyor. Öyle ki bu alana girmenin ebediyen yasak olduğunu düşünüyor ya da korku veya bir nevi papağan gibi taklit etme bu insanların siyasi davranışını belirliyor ki bu özellikler tam da ecnebilerin ve diktatörlerin sultan kurma yolunu açıyor.
Gerçekte gençlerde siyasi görüşü geliştirmek için bu kesimde özgüven duygusu ve başkalarının düşünce ve oylarına saygı duygusu geliştirilebilir. Daha da önemlisi gençlerin sağlıklı sosyal ve siyasi faaliyetlerde aktif bir şekilde katılımları sağlanabilir. Çünkü sosyal ve siyasi meseleleri ortak olmak ve irdelemek genç kuşakta bilinçlenmeyi ve basireti artırmayı beraberinde getirir. Eğer siyasi terbiyeyi toplumun genel gücünü artırma, yapıcı katılım sağlamak için hazırlıklı hale getirme şeklinde mana edecek olursak, doğru terbiye için gençlerin siyasi bilgilerini, bilinçlerini ve bakışlarını geliştirmek gerekir. Ki bunun için bir yandan insanların siyasi bilgisini artırırken diğer yandan onlara bilgileri doğru analiz etmeyi öğretmeliyiz. Sonuç olarak ülkenin eğitim sisteminin gözetiminde yetişen gençler yaşadıkları ülkenin tarihi, siyasi ve kültürel mazisini bilmeleri, yine iç ve dış sulta etkenlerini ve ülkeye hakim olan yasaları iyi tanımaları ve mevcut kargaşalı dünyada sultacılık ve sultaya boyun eğmek gibi süreçleri ve uluslararası ilişkileri bilmeleri gerekir.
Her halükarda unutmamak gerekir ki bilgiler ve veriler doğru biçimde analiz edilmeli ve yorumlanmalıdır. Çünkü veriler gençleri besleyen ham madde gibidir ve eğer bu maddelerin veya bilgilerin siyasi meselelerle ilişkileri arasında doğru ve mantıklı ilişki kurulmazsa analizler yanlış veya güdümlü olabilir ve bu kez ecnebi medyanın terkenleri gençlerin kafasını karıştırarak uygunsuz siyasi tepkiler vermelerine yol açabilir. Ve unutmamak gerekir ki siyasi meseleleri irdelemek gençler için hiç de kolay bir iş değildir.
Değerli dinleyiciler, Gençlik Gevher isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsude.ir'i takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuri.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19-395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-01-3682, ayrıca 0098-2122-01-3682 veya 0098-2122-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.